Ayrım 3, Liyakat, Candaş Tolga Işık, sayfa 30. Sihirli Sözcük. En basit tanımıyla liyakat, bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluğu, verilen bir görevi başarıyla yapabilme yetisi olarak bir işin layık olan kişiye yaptırılması veya bir işi en iyi yapacak kişiye vermek olarak tanımlanabilir. Ne Ankara'da, ne İstanbul'da, ne de memleketimizin herhangi bir yerinde bu tanımlara itiraz eden bir kişi bulabilirsiniz. Aksine başta kamu kurumları olmak üzere muktedirlerin tamamı üzerine neredeyse ant içecek kadar bu tanımları içselleştirmiş gibi davranır. O halde bu ülkede vaktiyle bekçilik yapan adamı bir kuruma genel müdür olarak atayanlar kimler? Dahası bu nasıl mümkün olabilmiştir? Bu konuda yasal bir boşluk mu vardır ki her gelen iktidar ya da güç odağı yönettikleri kurumları babasının çiftliğine çevirebilmektedir? Hiçbir yasal boşluk yok. Aksine liyakat anayasal bir zorunluluk. Şöyle ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar denilmektedir. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kamu hizmetlerine girme hakkı başlıklı 70. maddesinde her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez denilmektedir. Aynı şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeler başlıklı 3. maddesinde bu kanunun temel ilkeleri şunlardır. Liyakat. C. Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarına güvenliğe sahip kılmaktır denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. ve 70. maddeleri ile Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde görüldüğü üzere memuriyete alınmada ve görevde yükselmede liyakatin esas alınması gerektiği de açıkça belirtilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlıklı 11. maddesi de açıktır. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Yani herkes anayasaya uymakla yükümlüdür. Velhasıl yasal bir boşluk falan yoktur. Liyakat bir anayasal yükümlülüktür. Anayasa birkaç kez çok açık bir şekilde torpil yapamazsınız demektedir. İş o ki sen o anayasayı ne kadar hayata geçiriyorsun? Bir başka deyişle ne kadar hukuk devletisin, ne kadar değilsin? Okuma yazma, dört işlem bilmeden. Günümüzde çokça kullanılan pandemi kavramı şayet bir küresel salgını ifade ediyorsa, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu en büyük küresel salgınlardan biri de hiç şüphe yok ki gözü dönmüşçesine hayatın her alanına sirayet eden her şeyin içini boşaltma halidir. Bundan sonraki bölümlerde örnekler üzerinden durumun vahametini ortaya koymaya çalışacağım. Türkçe'de içini boşaltma deyince akla yolsuzluk, dolandırıcılık gibi akçeli işler gelebiliyor. Oysa bu kitaba konu olan içini boşaltma kavramı çok daha geniş spektrumlu bir durumu anlatıyor. Zira bir ülkenin, bir toplumun serveti sadece Merkez Bankası'ndaki maddi rezervle ölçülmez. Bir ülkenin en büyük serveti nesilden nesle aktarılabilen manevi sermayesidir. Yolsuzluk, dolandırıcılık elbette mücadele edilmesi gereken büyük sorunlar. Ancak söz gelimi ilkokulların, liselerin, üniversitelerin, bir başka deyişle eğitimin içinin boşaltılması, bankaların içinin boşaltılmasından daha vahimdir. Bu bölümde Türkiye'de kronolojik olarak da muhtemelen ilk içi boşalan mecra olan okullarımızdan, eğitimden bahsedeceğim. Türkiye'nin 1946'dan beri en büyük sorunu bağımsız şekilde sorun çözebilecek bireyler yetiştiren sistemlerin sistematik olarak tahrip edilmiş ve yok edilmiş olmasıdır. Cumhuriyet tarihimizde bu içi boşaltmanın en önemli alanı eğitimdir. Bugün başımıza gelen her türlü musibetin temelinde eğitimsizlik belası yatmaktadır. Tarihçi Necdet Sakaoğlu'na göre Osmanlıların son döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Şükrü Bey, zamanında büyük bir bölümü, yani %81'i, köyde yaşayan toplumun eğitim sorunu nihayet fark edilmiştir. 1910'larda eğitimci yazar Ethem Nejat, köylünün eğitilmesine ve bu sayede ortaya çıkacak tarımsal gelişime dikkati çeker. İkinci meşrutiyette filizlenen benzer görüşler Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha da güçlenir. Yurt dışından uzmanlar da çağrılır, raporlar hazırlatılır. Mustafa Necati'nin bakanlığı döneminde, yani 1925-1929 arası, Ethem Nejat ve bu uzmanların hazırladığı raporlar gündeme alınır. Yeni Türk harflerinin kabulü, 10 yıllık öğretmen yetiştirme planı, güçlü bir milli eğitim merkez teşkilatı kurulması gibi büyük hamleler yapılır. Köy enstitülerinin temelleri işte bu dönemde atılır. 3 yıllık yatılı köy muallim mektepleri açılır. Öğrenciler bölge köylerdeki 5 yıllık ilkokul mezunlarından seçilir. Öğlene kadar kültür dersleri, öğleden sonra uygulamalı tarım eğitimi verilir. 1935'te Saffet Arıkan'ın bakanlığı döneminde köy öğretmenleri projesi onaylanır ve İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne atanır. 1936'da Eskişehir'de köy öğretmenleri kursu açılır. Askerliğini yeni bitirmiş, okuma yazma bilen köy gençleri bu kurslarda 6 ay eğitildikten sonra 3 sınıflı köy okullarına atanmaya başlar. Burada müthiş bir detay vardır. O köylü gençlerden oluşan kursiyerler ilk derslerini dönemin bakanlar kurulu önünde verirler. Köy okullarında okutulacak kitaplar, 1. yıl, 2. yıl ve 3. yıl kitabı 1937, 1938 ve 1939'da parasız olarak dağıtılır. Bu kurslardan alınan başarılı sonuçlar köy enstitülerinin bir bakıma son hazırlık aşaması sayılmaktadır. Atatürk son anına kadar köy enstitüleri sürecini çok yakından takip eder. Ancak ne yazık ki açıldıklarını göremez. 28 Aralık 1938'de Mustafa Necati Kuşağı ve ekolünden Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanlığı'na atanır. Köy enstitülerinin kurulup kurumsallaşmasını, ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun okur yazarlık erdemi kazanmasını sağlayan Yücel, 7 yıl, 7 ay, 7 gün bakanlık yapar. 1940'ta köy enstitüleri kanunu yürürlüğe girerken erkeklerin %76.7'si, kadınların %91.8'i okuma yazma bilmemektedir. Öğretmen okulu mezunları %81'i köyde yaşayan halkla uyum sağlayamamaktadır. Türkiye çapında 21 köy enstitüsü 10 yılın sonunda bu tabloyu dramatik bir şekilde değiştirir. Ancak ne yazık ki 24 Ocak 1954'te kaldırılarak ilk öğretmen okullarına dönüştürülürler. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak özgün bir eğitim devrimi siyaset kurumu marifetiyle sona erdirilir. Ülkemizde eğitimin içinin boşaltılmasını izah ederken muhakkak köy enstitülerinin kapatılışından bahsetmek zorundayız. Ancak bu noktada en az Hasan Ali Yücel'in ideallerinin katli kadar payı olan bir başka unsur da 70 yıldır göreve gelen her iktidar veya bakanın kafasına göre reform yapmaya kalkarak eğitim sistemini sil baştan değiştirmesidir. İzninizle kendimden bir örnek vereyim. Ben ilkokulu 5 senede okudum, şimdi 4 sene. Ortaokulu 3 yıl okudum, şimdi ortaokul diye bir şey yok. Liseyi 3 yıl okudum, lise oldu 4 sene. Bitmedi. Liseye başladığımda dönemin bakanının reform yapası gelmişti ve ben dahil binlerce öğrenciyi kredili sistem diye bir sisteme geçirdiler. Ben lise 3'e geçtiğimde o bakan gitti, yerine başka bir insan geldi ve maalesef yeni gelenin de eğitimde reform yapası vardı. Kredili sistem kaldırıldı. Bizi 2,5 senede liseden mezun ettiler. Bizim kuşak bir nevi kredili sistemin test edildiği kobay bir nesil olarak tarihe geçti. Hepimizin elinde birer lise diploması vardı. Ancak o diplomanın içi bizzat bakanlar tarafından öyle bir boşalmıştı ki, dershane ya da özel ders olmadan hiçbirimizin üniversite kazanma ihtimali bulunmuyordu. Türkiye'de ilk ve orta öğretim diplomasının içinin boşaltılması, dershanecilik diye bir sektör doğurdu. Bu sektör bir terör örgütünün militan yetiştirme kamplarına dönene kadar hiç kimseyi rahatsız etmedi. Dershaneler terörle mücadele kapsamında kapatıldı, ancak okullardaki eğitim kalitesi artmadığı için bu kez dershanelerin yerini özel ders ve çoğu illegal etüt merkezleri aldı. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Profesör Doktor Ziya Selçuk yıllar sonra bakanlığın başına gelmiş en iyi şeydi. Çabalarını ve samimiyetini hem takdir hem de yakından takip ettim. Ancak Bakan Selçuk'un nasıl bir enkaz devraldığını bizzat kendi sözleriyle anlatmak gerekirse, bugün Türkiye'de dört işlem yapmayı ve hatta okuma yazmayı bilmeyen ilkokul mezunları var. Kolej mezunu olup tek satır İngilizce konuşamayan milyonlarca çocuk var. Sadece öğrenciler mi? İngilizce öğretmenlerinin 1/4'ü KPDS İngilizce sınavından C alıyor. Matematik öğretmenleri KPSS matematik sınavında 25 soruda 10 net yapıyor. Bu sistem bir yıl formasyon eğitimiyle binlerce insanı öğretmen yaptı. Aklı başında tüm eğitimciler hemfikir ki sadece bir yıl formasyon alınarak öğretmen olunmaz. Sadece öğrencilere değil, bu şekilde öğretmen olduğunu zanneden insanlara da yazık. Paraları, zamanları, umutları alınan binlerce insana yazık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın siyaset grubunun çiftliğine dönüşmesinin tarihi neredeyse Cumhuriyet tarihi kadar eskidir. Atatürk ve birkaç istisnai Milli Eğitim Bakanı'nın, ki Ziya Selçuk bunlardan biriydi, dönemi hariç kim iktidar koltuğuna oturduysa milli eğitimi kendi kadrolarıyla doldurma telaşına düşmüştür. Eğitim sistemini kendine benzer insanlar yetiştirmek için sözüm ona reformlarla mahvetmiştir. Eğitimin içinin boşaltılmasına bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'ndan başlamak bir siyasi iktidar hastalığıdır. Ziya Selçuk gibi liyakatinden kimsenin şüphe etmediği bir bakana rağmen bugün de ne yazık ki bu siyasi kadrolaşmanın örneklerine rastlamaktayız milli eğitimde. Zira konu tıpkı köy enstitüleri örneğinde Hasan Ali Bey'in yaşadıkları gibi çoğu zaman bakanı aşmaktadır. Siyasi iktidarların milli eğitimdeki kadrolaşma ihtirası gerekirse gözünü kırpmadan bakan yemeği de kendisinde hak görmektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı spor federasyonlarının sosyal medya hesabından çatlasanız da patlasanız da ülkemiz her alanda başarılı olduğu gibi spor alanında da başarılı olacaktır diye, Türkçesi orijinaldeki gibi bırakılmıştır, bir paylaşım yapmıştı. Ülkenin eğitim politikalarını belirleyen bir bürokratın bu çirkin üslubu olacak iş değildi. Ancak daha büyük skandal kendisinin Türkçesiydi. Bürokrat Bey'in yazdıklarından anlaşılan oydu ki, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı dil bilgisinden bir haberdi. Bir sosyal medya paylaşımı nelere kadirdi Allah'ım? Yoksa kadrolaşmayı torpili eleştiren bir habere tepki gösteren bu beyefendinin, bu iktidar zamanında görev yapmış eski bir bakanın kardeşi olduğunu nereden öğrenecektik? Eğitimin içinin boşaltılmasına hiç şüphe yok ki en can acıtan sonuçlarından biri üniversitelerimizin acıklı halidir. Düşünün ki insanlık tarihinin en kanlı savaşı 80 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı sırasında bile bombardıman uçaklarının hedef almadığı yerler hastaneler ve üniversite binaları olmuştu. Fransa'da kim iktidara gelirse gelsin Sorbon'a dokunmaz. İngiltere'de iktidarda kim olursa olsun Oxford'a dokunmaz. Oysa biz bugün en kıdemli üniversitelerimizi hiçbir savaşa girmeden bir siyasi hırsla, kadrolaşmayla kendi ellerimizle yok ettik. Bilim üretemez hale getirdik. Türkiye'de üniversitelerin içinin boşaltılmasının miladı yaygın kanının aksine 12 Eylül darbesi değildir. Cumhuriyet tarihimizde bu süreç vatan haini diye damgalanan fakat gerçek bir vatansever oldukları yıllar sonra anlaşılan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamıyla başlamıştır. Düşünen, itiraz eden, sorgulayan, eleştiren üniversite öğrencisi yetiştirmek yerine akademiyi düzenin adamlarına, güç sahiplerinin şakşakçılarına teslim ettiğimiz gündür üniversitenin içinin boşaltılmasının miladı. Bilimin temeli şüpheciliktir, tenkittir. Şüphe etmeyen, soru sormayan, eleştirmeyen bir bilim insanı olmaz, olamaz. Akademinin olmazsa olmazı özgürlüktür. Doğru ya da yanlış tezler ileri sürebilme hürriyetidir. İfade özgürlüğünün, bağımsız karar alabilme gücünün olmadığı bir yerde bilim yapılamaz. Kendi rektörlerini bile seçmelerine izin vermediğimiz üniversitelerimizden kendi başlarına bilim yapmalarını bekliyoruz. Rektör seçimi meselesi yıllardır çok tartışılan bir konu. Batı'da iki yöntem var, seçim ve atama. Seçim adı üstünde, üniversite kendi rektörünü kendi seçiyor. Atama ise ya üniversite yönetim kurulu kendi atıyor ya da üniversite ve devlet beraber atama yapıyor. Bizdeki gibi YÖK denen tuhaf bir kurumun yalandan aday önerdiği, ardından devletin bunların arasından en uygununu seçip atadığı, bu sırada üniversitenin konuya tamamen seyirci kaldığı bir rektör seçme şekli bulunmuyor. Üniversitelerin içini boşaltan bir başka hata ise her ile bir üniversite açmak, herkese bir üniversite diploması verme yarışına girmek olmuştur. Bu yanlış politika sadece üniversite eğitiminin ve diplomasının içini boşaltmakla kalmamış, meslek liseleri ve meslek yüksekokulları gibi ekonomide hayati öneme sahip bir iş gücünün de yok olmasının önünü açmıştır. Oysa iyi bir teknik eleman bir mühendis kadar değerlidir. Üniversite eğitimi dünyanın hiçbir yerinde adeta bir sosyal yardım gibi topluma dağıtılan bir hizmet olmamıştır, olamaz da. Üniversitelerimizin içinin boşaltılmasında akademik kadroların liyakat yerine nepotizme teslim edilmesinin de rolü büyük olmuştur. Türkiye'de bir üniversite var ki akademik kadrolarının %80'i aynı ilde doğan insanlar. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 2020 sonbaharında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesi adeta bir ibret vesikasıydı. Birlikte okuyalım. Seçim bölgemde bulunan Mersin Üniversitesi'nde rektör Ahmet Çamsarı, yeğeni Sena Karakuş'u Eğitim Fakültesi'ne, Sena Karakuş'un eşi İsmail Karakuş'u Türkçe Öğretimi Araştırma Merkezi'ne, diğer yeğeni mühendis Emre İnanç'ı Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na atamıştır. Rektör yardımcısı Ali Kaya, yeğeni öğretim görevlisi Erhan Kaya'yı Tarsus Meslek Yüksekokulu'nda, rektör yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, oğlu Can Yağcı'yı araştırma görevlisi, genel sekreter İsa Değirmenci, yeğenleri Filiz Değirmenci ve Süreyya Değirmenci'yi araştırma görevlisi, yine Mersin Üniversitesi rektör yardımcısı Erol Yaşar, yeğenleri Hanife Mevhibe Şen ve Beyza Kasabı rektör danışmanı ve denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Murat Yakar, yeğeni Aynur Yavuz'u İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Murat Solmaz şoförlükten daire başkanlığına yükseldi, kızı Dürriye Solmaz'ı, yeğenleri Huriye Tan ve eşi M. Ali Tan'ı, baldızı Nihan Koç'u üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirmişlerdir. Eş akraba atamalarının dışında Mersin Üniversitesi'nde akıl dışı atamalar da yapılmıştır. Örneğin kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Faik Gürkan Yazıcı Denizcilik Fakültesi Dekanlığına atandı. Denizcilik Fakültesine daha sonra harita mühendisi Profesör Doktor Murat Yakar atandı. Doktor öğretim üyesi Yücel Uysa 2016 yılında aile hekimliği anabilim dalından Yabancı Diller Yüksekokulu'na müdür olarak atandı. Profesör Doktor Taşkın Erketenci 2018 yılının ilk ayında Fen Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalından Devlet Konservatuarı Müdürü olarak atandı. Makine Mühendislik Bölümüne Ziraat Fakültesi mezunu Doçent Doktor Bahadır Sayıncı 2018 yılında atandı ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne kimya mezunu Doçent Doktor Mehmet Çabuk 2019 yılında atandı. Seçim bölgemde olan Mersin Üniversitesi rektörünün ve idarecilerin yakın akrabalarına üniversite içerisinde çeşitli birimlere görevlendirilmesiyle oluşan kadrolaşma hakkında herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır? Yoksa Mersin Üniversitesi'nin bir aile şirketi gibi yönetilmesine göz mü yumulacaktır? Mersin Üniversitesi aile şirketi gibi yönetilmeye devam eder mi bilmiyorum. Ama bu rezaletin Mersin Üniversitesi'ne özgü olduğunu sanıyorsanız size son birkaç yılda meslektaşlarımın yayımladığı birkaç haberi hatırlatayım. Pamukkale Üniversitesi'nde rektör eşine özel kadro açtırdı. Kütahya Üniversitesi'nde ön elemede sonuncu olduğu halde mülakatı geçen tek asil üye rektörün eşi çıktı. Harran Üniversitesi rektör yardımcısı kardeşini yüksekokul müdürlüğüne getirdi. Kızını Almanca okutmanı yaptı, oğlu üniversitenin yabancı öğrenci sınavını kazanarak tıp fakültesine girdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaklaşık 250 akademisyenin üniversite çatısı altında en az bir akrabası bulunduğu ve bunların tamamının üniversitenin yönetim kadrolarındaki akrabalarıyla aynı soy ismi taşıyor olduğu iddia edildi. Ankara Üniversitesi'nde yatay geçiş kontenjanı yükseltilip şartları kolaylaştırılınca ilk yatay geçişi rektörün oğlu yaptı. Üniversitelerin içinin boşaldığının bir başka göstergesi de akademik kadroların özellikle yönetici düzeyinde liyakatten uzaklaşıyor olması. İster işletme ister tıp, üniversitede herhangi bir alanda akademik kariyer yapmak, hele ki günün birinde profesör olmak istiyorsanız o alanda yapılan uluslararası yayınlardan haberdar olmanız gerekir. Bunun için de temel şart dünyada akademik dil olarak hemen hemen herkesin kabul ettiği İngilizceyi biliyor olmak. Hadi gelin hep beraber Türkiye'de profesörlük için aranan yabancı dil şartının kısa tarihine bakalım. 1973'te doçentlik sınavına bir dilden, profesörlük sınavına başka bir dilden girilmek zorundaydı. Bir başka deyişle iki yabancı dil bilmeyen profesör olamıyordu. 1981'e geldiğimizde profesörlük için iki yabancı dilden vazgeçildi ve tek yabancı dil yeterli kabul edildi. İki yıl sonra 1983'te dil sınavında 100 üzerinden 70 alma şartı kondu. Yeni bin yıllık döneme girdiğimiz 2000'de çıta biraz daha aşağı çekildi ve doçentlik yabancı dil barajı 65'e indirildi. En nihayetinde takvimler 22 Şubat 2018 tarihini gösterdiğinde doçentlik için yabancı dil sınavı barajı 55'e düşürülecekti. Bir zamanlar iki dil bilmeden profesör olunamazken bugün artık tek bir dili bile doğru düzgün bilmenize gerek yok. Türkiye'de şu an görevde olan 71 üniversite rektörünün aldığı atıf sayısı 0. Haziran 2020'de atanan 6 yeni rektörün toplamda 3 makalesi vardı. 4 yeni rektör akademik kariyerleri boyunca hiç yayın yapmamışlardı. Dünyanın okul öncesi eğitim alanında en önemli 3 bilim insanından biri olan New York Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selçuk Şirin bu duruma karşı tepkisini şöyle ifade ediyor. Akademik dünyaya aşina olmayanlar için bir ölçü vereyim. Bırak rektörü, eğer sıradan bir doktora öğrencim tek başına 3 yayın akademisyen olmaya kalkarsa bu iş sana göre değil, git başka iş yap derim. 2020 Türkiye'sinde hukuk fakültelerinin 3'te 1'inin dekanı hukukçu değil. Bir hukuk fakültesinin içini boşaltmanın veteriner dekan atamaktan daha öte bir biçimi yoktur. İçi boşaltılmış hukuk fakültelerinden mezun olan hakimlerin, savcıların sağlayacağı adalete ileride içi boşaltılan adalet kısmında değineceğiz. Kaldı ki mevzu hukuk fakültelerinden ibaret de değil. Tıp fakültelerimizden eğitim fakültelerimize, mühendislikten sosyal bilimlere kadar üniversitenin, üniversite eğitiminin ve diplomasının içinin boşaltıldığının en büyük kanıtı bugün sokaklarda boş boş gezen milyonlarca üniversite diplomalı işsizdir. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.